أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 403. حديث الخازن الأمين هو الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه Ahadul mütesaddiqin. Vermekle sorumlu olduğu şeyleri gönül hoşluğuyla dağıtan dürüst ve güvenilir dağıtım görevlisi ya da ambar görevlisi, sadaka veren iki kişiden biri durumundadır. Konuyla ilgili bir başka hadis hatırladım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki, bir adam zengin olsa, mesela bir kese altınını kölesine verip, hizmetçisine, görevlisine verip, bunu git falan fakire ver diye görevlendirse, o fakir, o hizmetçi, o köle durumundaki görevlisi, o bir kese altını alıp göreve giderken, dese ki, kendi kendisine, ah, bu altın benim olsaydı, bu veren ben olsaydım, bu infakta bulunan, bu tasaddukta bulunan ben olsaydım da sevabı benim olsaydı dese, aleyhissalatü vesselamın beyanı, o adam da aynen o altını ona tasadduk eden gibi sevaba nail olur. Öyleyse, insanlar, vermekle sorumlu olduğu bir şeyi, yani görev icabı, öyle icap etti, Allah dedi diye, peygamber dedi diye veriyorsa, ya da birisi onu görevlendirdi, bundan dolayı veriyorsa, bunu yaparken gönül rızasıyla yapmalı elbette. Ama bu her konuda öyle değil mi? Yani namaz kılıyorsa kişi, zekat veriyorsa kişi, oruç tutuyorsa kişi, hayrı söyleyecekse kişi, bunları gönül rızasıyla, içten gelerek Allah dedi diye yapmalı değil mi? Kocasına itaat edecekse bir kadın, anaya babaya itaat edecekse bir evlat, çoluk çocuğunun, karısının sorumluluğunu yüklenecekse bir erkek, bütün bunları Allah dedi diye gönülden razı ve teslim olarak yapması gerekmez mi? O zaman yeniden okuyoruz. Vermekle sorumlu olduğu şeyleri gönül rızasıyla dağıtan, hem de gönlü hoş, razı, içten gelerek, onu benimseyerek, kabul ederek yapıyorsa, dürüstse, güvenilir bir kişiyse, yani el-hazinul emin durumundaysa, dağıtıyorsa, dağıtım görevlisiyse ya da ambar görevlisiyse, bu sanki sadaka veren bir kişi durumundadır. Öyle olunca insanlar, mesela bir başkasının nam-ı hesabına birine emaneten böyle bir görev bile yapıyorlarsa, benimseyerek, kabullenerek yapsınlar. Fakat burada aklıma gelen bir başka konuyu arz edeyim. Adam zengin, oldukça zengin. Hem ki malının, mülkünün hesabını bilmeyecek kadar zenginse, zekat vermeyi kabullenmiş, çünkü Müslüman olduğunu açık ve şerefle söylüyorsa, ama bu adam zekatını birilerine ulaştırmak konusunda, çevresinde hiçbir fakirin olmadığı zannıyla yaşayacak kadar hayattan habersizse, onun zekat sorumluluğunu sen üstlenip de birilerine götürürken, içten de bunu gönül rızasıyla kabul ettim götürüyorum deme, adamın gafletine destek olursun gibi geliyor bana. Öyleyse, bu tür adamları sen bak, kendin bul, kendin git, sen götür, sen ulaştır, yani karşıdaki insanın dünyasından sen haberdar ol. Sen şimdi bu paranın ona ulaştırılıvermesinden rahata ereceksin. Bu elbette iman olarak senin hakkın, zekat borcunun ödenmesinden dolayı bir ruh hali yaşayacaksın. Elbette bu sana tanınan bir haktır, fakat o adamın dünyasını görmen gerekir. Nasıl bir ortamda yaşadığını bilmen gerekir. Sen nerelere dalıp yüzdüğünü bilmen gerekir. Öyle olunca bu görev senindir. Hadi bakalım sen götür ver. O kapıya sen gir, o sofraya sen otur, onun keçesini sen gör, onun evindeki havayı sen teneffüs et demek gerekir. O ayrı bir görev. 404. El-halgu, küllühüm iyalullah, فَاَحَبُّهُمْ اِلَيْهِ اَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ Bütün mahlukatın rızkını vermek Allah'a aittir. Allah katında insanların en sevimlileri ise bakmakla yükümlü oldukları çoluk çocuklara karşı en faydalı olanlardır. Evet, mahlukatın ve mevcudatın tümünün rızkını Allah verir. Allah, onların rızkını vermeyi kendisine sanki zorunlu bir özellik olarak takdim etmiştir. Haşa, bunu bizim dememiz mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde öyle arz eder. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debelenen bir varlık mı? Yürüyen, sürünen, uçan, kaçan bir varlık mı? Yani gıdaya muhtaç, yemeye içmeye muhtaç, bir şeyleri tüketmeye muhtaç bir varlık mı? Onun ihtiyacını karşılamak, ona rızık tahsis etmek Allah'a aittir. Allah bunu kendisine, bu benim görevimdir dercesine beyan etmektedir. Haşa, estağfirullah yanlış ifade etmekten Allah'a sığınırız. Ama ifade Türkçe'ye ancak böyle aktarıldı. İşte bunun gibi Allahu Teala karşısında mahlukat ve mevcudatın rızkını temin işi, tamam o garanti, Allah onu ben üstüme aldım, o benim işimdir diyordu. Fakat mahlukat ve mevcudat içinde Allah'a en sevimli olanlar, Allah katında insanların en sevimlileri, Allah'ın en çok sevdiği insanlar ise bakmakla yükümlü oldukları çoluk çocuklarına karşı en faydalı olanlardır. Enfa'uhum li'ayali. Söz böyle olmasaydı da en çok yedirenler, en çok para harcayanlar, en çok su içirenler, en çok yiyecek içecek ve içeceği onları boğanlar deseydi aleyhissalatü vesselam, o zaman anlayışımız değişecekti birdenbire. Hemen masrafa başlayacak, hemen israfa başlayacaktık. Bu neyin nesi de demeyecektik elbette. Ama öyle değil. Onlara karşı en faydalı olandır diyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse faydayı yeniden düşünün. Faydalı olmak. Kim kime ne yapınca faydalı olur? Ben sözü uzatmadan inancımı tekrar edeyim. Allah'ın istediği, peygamberin örneklediği, sonunda Allah'ın razı olacağını bildiğimiz, öğrendiğimiz bir hayat programına katkısı olan her şey faydalıdır. Bir başka ifadeyle, kişiyi cennete götüren, cehennemden alıkoyan, Allah'ın rızasına uygun hareketlerin tümü faydalıdır. Bunlar, almak vermek şeklinde de olsa, bunlar kazanmak kaybetmek şeklinde de olsa, bunlar zahiren hastalık ve sağlık şeklinde de olsa, eğer sonunda Allah'ın rızasını kazandırıyor, Allah'ın dediğini gerçekleştiriyor, yani cennete gitmeyi kolaylaştırıyorsa, bu o kişi için hayırdır ve faydalıdır. İşte onun için bir insan bakmakla yükümlü olduğu çoluk çocuğuna karşı, karısına, oğluna, kızına, gelinine, damadına, torununa, komşusuna, akrabasına, arkadaşına, tüm yakınlarına ve uzaklarına, beni Adem'e hatta mahlukat ve mevcudata karşı Allah'ın harca dediği noktada harcamalar yapıyorsa, bu kendisi için en hayırlı olandır, bu onlar için en hayırlı olandır, onlara bu kişi faydalı olandır, bu faydalı işi yapan kişi de Allah katında Allah'a en sevimli olandır. 405 El-Hamru Ummul Habaib. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. El-Hamru İçki. Bu şarap mı? Yani rakı ya da vodka da bunun içine girer mi? Ama daha hafiftir bilmem. O kategoride değerlendirilir mi? Mesela bir ayda bu sınıfa dahil edecek misiniz? Ama öyle değil de her ne kadar içeriği bilinmese de, markası ayrı ayrı olsa da, rengi çeşit çeşit, kırmızıdan sarıya, maviden mora doğru devam etse de, acaba içtiğimiz şeyler, şu hani aslını bildiğimiz, ne olduğunu anladığımız, yoğurtla suyun karışımı ayran dediğimiz, veya limon ekleyip tatlandırdığımız limonata dediğimiz ya da her şeyden azade yaratıldığı gibi elimize alıp bir bardak su diye içtiğimiz bütün bunların dışındaki içeceklerin hepsi mi ki acaba içki nedir ki? Anladığım kadarıyla kişinin başını döndüren, akli dengesine müdahale edecek her şey içkidir, hamırdır ve haramdır. Yani çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Kişiyi sarhoşlaştıran her şey haramdır. O zaman az biraz şöyle yeni yetme, din konusunda eski bildiklerinden azade, yeniden öğrenme azmiyle böyle ateşler içinde kıvranan gençler görürüm. Hemen müdahale ederler konuya. Peki ama bazen bir araba, bazen bir koltuk, bazen başka bir dünya ve dünyalık bir konum ve durum adamın başını döndürüyor. Hatta ben bir de hatırlarım bir karikatür öyle. Şöyle, hani cebinize sığacak kadar bir cüzdan düşünün. Kalınlığın ola ki, diyelim yarım santim, hadi bir santim, demeyin iki santim kalınlığında. İçi para dolu bir cüzdanın resmini yapmışlar karikatüre. Adam da şöyle onun üstünde resmedilmiş ve diyorlar ki kimilerinde yükseklik korkusu vardır. Cüzdanın kalınlığı kadar yükseldi mi adamın başı dönmeye başlar. Hele koltuk kadar yükselince adam hepten dünyayı ters dönüyor zanneder. Ne yaptığını bilemez elbette. O da bu anlamda içki mi? Yani adam orayı içiyorsa, hayatı içiyorsa, hani var ya Kur'an-ı Kerim'de bunun da içmeyle ilgili ifadesi ve üşribu fi kulubihimul ajre bi küfrihim, yani hani Mısır'dan çıktıktan sonra bir de puta tapan kavim karşısında yenilgilerini, zaaflarını, aziyetlerini beyan ettikten sonra Cenab-ı Hak'la buluşmak için görevlendirilen Musa aleyhisselam aralarından ayrıldıktan sonra Samiri adında içlerinden birinin tuzağıyla özel buzağı şeklinde put yapılmıştı da onu bütün ziynet eşyalarıyla edinmeye, ona ortak olmaya, o Tanrı'nın kulu kölesi olmaya azmetmiştiler de bu buzağı sevgisi kalplerine içirilmişti ya, demek ki böyle bir içme işi vardı ya, ya da hani bazıları argo bir tabirle içmeden sarhoş olurlardı ya, ya da başka şeyler içmiştir onlar, onun sarhoşluğunu yaşarlardı ya, makamın ve mevkiin, dünya ve dünyalıkların, dükkan ve tezgahın, piyasanın ya da iltifatların, sevgilerin sarhoş olanlar vardı ya, ama lafı o kadar uzatmaya yetkimiz yok ki, içki denilen şey, içince kişinin dengesini bozan şeydir. Peki, acaba sizin aslında dengeniz bozuk olduğu için mevcut o içtikleriniz dengeniz bozmuyorsa ona ne demeli? Nasıl mı? Kolay bir örnek geldi aklıma. Bir dostum, bir yakınım, bir arkadaşım, bir kardeşim anlattı. Abim konumunda bir büyüğüm. Allah onu hastalıkla imtihan etmemiş uzun süre. Hatta baş ağrısı denilen şeyi biliyor fakat hani uyuyarak, az biraz dinlenerek, ya biraz sıcak, ya biraz soğuk tatbik ederek Allah şifasını veriyormuş. Yemesini düzenleyerek veya masaj yaparak bir çeşit hapsız ve ilaçsız baş ağrısına çare buluyormuş. Bir gün dayanamamış. Başı çok çetin ağrıyor. Sanki çatlayacakmış gibi, damarlarından kan dışarıya fırlayacakmış gibi öyle bir baş ağrısı ki deli divane olmuş. Bir yakını ona bir adet hap takdim etmiş. Hani şu baş ağrısı için piyasada kullanılan şöyle nice ambalaj modelleriyle saklanmış, insanlara sunulmuş beyaz tabletler var ya, onlardan biri belki de. Onu yutmuş tabii. Kendi tabiri hapı yutmuş böylece. Derken çok geçmemiş, 10-15 dakika sonrasında yanına bir dostu, bir yakını gelince halini arz etmiş ona. Demiş, kardeşim bana bir şeyler oluyor, o da sanki deveran ediyor, dönüyor, ben tersine dönüyorum, dünya bir çeşit oldu, her şey birbirinin peşi sıra yıkılıyor üzerime, ben onların üzerine yıkılıyorum, gözüm ne gördüğünü bilmiyor, ben nereye bastığımı bilmiyorum, sanki üst üste geliyor adımlarım falan diye, böyle tam piyasada hani sarhoşların kafa dünyalarını arz etmeye başlamış. Öteki yakıştıramamış bu tanımı ona. Demiş, abi ama kusura bakma, yani özür dilerim, sen dedin diye söylemek zorundayım. Yani insanlık hali bu. Bir şaşırdın, yanıldın da veya bir merak saikasıyla olabilir. Yoksa sen içtin mi? Anlamadım demiş. Yani seni sarhoş edecek bir şeyler, böyle şarap gibi veya benzeri içkilerden bir yudum olsun veya bir kadeh. Asla demiş, kesinlikle. Kendimdeyim diyor güya, kendimce cevap veriyorum. Abi ama demiş, senin bu anlattıkların sadece sarhoşun özellikleri. Ondan dolayı sen bir şeyler içmişsin galiba. Aklıma geliverdi ama ben hap içtim demiş. Ne adı falan. İyi de demiş, o insanı sarhoş etmezdi. Ama demiş, ben hayatımda ilk defa içiyorum. Yoksa bu tür böyle içilen şeyler aslında saf ve temiz bir bedene müdahale, aslında saf ve temiz bir bedene müdahil olunca onları da sarhoş ediyorsa onlar da haram mı ki? Bilmem. Sen düşünsene günlük içtiklerini. Senin düzende bozuyor galiba o içtiklerin. O rengarenk içtiklerin, o sıcak soğuk içtiklerin, o bilir bilmez içtiklerin, o ne idüğünü bilmediğin içtiklerin seni de sarhoş ediyor galiba. Unutma, el-kamru ummul habais. İçki kötülüklerin anasıdır. İçme, sade ol, ne içtiğini bil, neden içiyorsun ki? Ama ben biliyorum bunu. Şöyle renkli bir havucu suyun içinde ıslattın mı rengi çıktıktan sonra, evet. Ama niye içiyorsun ki? Buna ihtiyacın neden? Çok güzel oluyormuştu ondan. Yani o kadar muhteşem bir zevk veriyor ki, öyle mi? Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, kişinin canını çektiğini yemesi içmesi israf olarak yeter. Seni müsrif kılacak, seni israfçı edecek şeylerden de hani uzak olacaktın ya, sen bilirsin, içki kötülüklerin anasıdır. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de innemel hamru vel meysiru tabiri kullanılıyorsa, bu içki yani şarap demektir. Ayetin geldiği dönemde bu sadece şaraba kullanılıyordu. Ondan dolayı şarabın dışındakilere aynı şeyi diyemezsiniz. Demem. Niye diyeyim ki, Allah bilmez miydi? Allah hepsini sayardı. Kıyamete kadar her dilde karşılığı olan bütün içkileri sayardı. Saymadığına göre derim, tamam ben saygı duyar, senin dediğini kabullenirim. Ama mesela aynı şekilde Kur'an'ın geldiği dönemde zina denilen şeyleri sıralasanız 15 model çıksa, sen 115. modeli icat edenlere ram olmuş ve ömrünü zina ile geçirmiş bir kişi olsaydın, helal diyecektin galiba desem ne dersin? Sen ya da başka israf ve masraf modellerine karşı bunlar o zaman yoktu. İyi ya, sen de yoktun o zaman. Sen de şimdi Müslümanlık yaşayacaksın. Bugün için sen titiz davranacağın konularda biraz daha titiz davranman gerekmez miydi? Oysa sen para konusunda, mal konusunda, kar konusunda, hesap kitap konusunda, dükkan tezgah konusunda, sen dünya ve dünyalık konusunda hem ne kadar da kibar davranıyor ama ne kadar titiz davranıyorsun değil mi? Öyleyse ne haramsa kaçacaksın, ne helalsa koşacaksın, ya ikisi arasındaysa bırak gitsin, ne olur ne olmaz. Tehlikeden arınmak için şüpheliyi terk etmen gerekir. 406. El-Hamru cema'ul ismi. İçki günahların odak noktasıdır. Yani içki içince insan diğer günahların sanki önünde kendisini bulur. Eskiden kimi atalardan duyardım, babalardan ve dedelerden. Oluk önünde oynayan çark evinde kendisini bulur derlerdi. Ev, yiv demektir. Oluk, sanki anladığım kadarıyla, hani su değirmenlerinin o olukları, hani değirmenin o dönen bölümüne su gönderen, o çarkın dönmesi için gelen sunun oluğuydu. Bir şeyler oluk önünde oynuyorsa, oradaysa biraz sonra kendisini dişlinin çarkları arasında ya da o değirmenin çarkları arasında kendini bulacaktı ya, sanki işte içki, kişiyi o çarkların önünde tutar. Orada buldu mu kişi kendini, sonra ezilmesi, sonra öğütülmesi, sonra kendini kaybetmesi çok kolay olurmuş. Hani bir kadın onunla zina etmek ya da bir içki onu içmek ya da bir adam onu öldürmek konusunda seç hangisini istersen denilen bir adamdan söz edilir. Kadın mı, Tövbe billah, olur mu öyle şey? Onunla zina nasıl eder şu yaşta? Ama seçmek zorunda birini, öldürmek mi? Kesinlikle, ama neden öldürsün ki? Yapmaz onu, öldüremez elbette, elini kana boyayamaz. Hadi en hafifidir diye neyse içki için onu seçer ama içkiden sonra hem zina eder hem de o akılla yaptığı bu suçun kamuflesi için üstelik öldürür de. Öyleyse insanlar içkiye neler yüklediklerini, içkiyle neler kazanıp neler kaybettiklerini bir kere daha düşünsünler. İçki bütün günahların odak noktasıdır. Ne olacak? Ben kendimi kaybetmeden içiyorum. Var öyleler. Yani araba kullanmaya engel, makine kullanmaya engel, söz söylemeye engel, ders vermeye engel, yürümeye engel seviyede değilmiş. Hem öyle dinç, hem öyle genç, hem öyle dinamik bir yapısı varmış ki bedenen, yani fazla da içse o kendini kaybetmezmiş. Hani ayıp olacak ama. Sevsinler seni. Senin dünyandakiler sevsinler. Ben sevmedim o sözünü. Öyle ya, bu senin telakkin, sana öyle geliyor deyince neyle ispat edeceksin? Bak hayatımı kontrol et. Mesela ben bir çay kaşığı içerim. Ya da efendim, bir çay kaşığı içkiyi 2 günde bitiririm. Onu suya atarım. Ama ben onunla tatmin oluyorum. O beni rahatlatıyor, o bana huzur veriyor, o bana güven veriyor diyenler için ne diyeceksiniz? Güven kaynağını sen Allah'a rağmen tespit ediyorsan sana ne diyelim ki? Vazgeç diyoruz sadece. Aklın ermez bu işe. Bu sana neye mal oluyor bilmiyorsun. Sen kendini kaybediyorsun. Yani aslında kaybetmek işte odur. Değerlendirme sisteminde kaybediyorsun. Ya da hayata bakış mantığında kaybediyorsun. İşte sen aslında baştan kaybetmişin de ben niye kaybedecekmişim? Ne var? Bak dengeli ve düzenli hareket ediyorum diyorsun. Yapma diyen bir peygamber, olmaz diyen bir Allah'ın emirlerine rağmen sen yok yok ben daha iyi bilirim diyorsan daha ne kaybedeceksin kendini? Sende bir şey kalmamış ki zaten. Tekrar okuyalım o zaman. El-kamru cema'ul ismi, içki günahların odak noktasıdır. Allah bizi korusun. Evimdeydi, yıllanmıştı. Dedemin babasının dedesinden kalmaydı. Çok değerliydi. Piyasa değeri bugün için milyarlar ederdi. Kırmaya kıyamadım. Şişesi farklıydı, antikaydı. 500 yıllıktı. Bunu atmaya kıyamadım, yok etmeye kıyamadım. Dolayısıyla hiçbir şey yapmıyor bana, saklıyorum. Hatta bir özel vitrin yaptırdım. Çoluk çocuk, hısım akraba, evime gelenler, ziyaretçiler müdahale etmesin, içmesinler diye. 7 kilitle kilitledim. O kenarda bekliyor. Öyle ki ben o içkileri seyretmeyi seviyorum ama içmiyorum diyenlere, sen kötülüğün odak noktasının büfesini yapmış, biblosunu yapmış veya onun özel bir köşesini yapmışsın. Sen Müslümanlığının neresine koymaya yakıştırsıysan bu işi, benim sadece sana yakışmadı demekten başka sözüm yok, sen bilirsin. İçki kötülüklerin anasıdır. İçki kötülüklerin odak noktasıdır. 407. El-hayru adetün ve şerru lecace. İyilik kolaylıkla yapılan alışılmış bir davranıştır. Kötülük ise zorlama ve inatçılıktır. Hayır adettir. Yani insanlar o kadar rahat yapabilirler, o kadar kolaylıkla yapabilirler, o kadar alışılagelmiş bir hale getirebilirler ki, onunla öyle bütünleşirler ki, onunla örtüşmeyen hiçbir hücreleri kalmaz. Mesela, candan ve yürekten, damardan kabul ile kılınan bir namaz konusunda, siz onun uykudan uyanmasını, abdest almasını, soğukta veya sıcakta olmasını, seccade başında bulunmasını veya camiye gitmesini, onunla hiç aykırı bir tarafını bulabilir misiniz? Nasıl da bütünleşmiştir, nasıl da rahat ve huzur içindedir. Veya, hani hayır olarak, kabullenmiş bir kişi infakta bulunuyorsa, cebinde parası var ya ki yokmuş ne fark eder? Adetidir, o onu yapacaktır, rahatlıkla. Hani selam vermek gibi, o da öyle değil mi? Bölgeler vardır, selam yayılmamıştır, alışılmamıştır. Bazı bölgelerde sadece merhaba demekle yetinenler, kimi bölgelerde günün iyi olsun, gecen de, sabahın iyi olsun, akşamında diye saymayı ihtiyar edinmişlerdir. Öyle değil benim dediğim, hani selamun aleyküm selam diye bir selamlaşmanın kabul gördüğü, alışıldığı, tamam denildiği, hayır bilindiği, ben bunu yaparım denilen bir bölgenin insanı için ne kadar da kolay değil mi? Dili de alışmış, ruhu da alışmış, kafa da alışmış, gönül de alışmıştır. Acaba mı selam versem mi demez o insanlar. El hayru adetün, iyilik ve hayır kolaylıkla yapılan alışılmış bir davranış. Ama ve şerru lecacetün, kötülük ise zorlama ve inatçılıktır. Ama adam öyle kötü ruhlu, öyle alışmış, öyle çocukluğundan beri anlamış ki bu işe, evet. Yani onun ruhu kararmışsa, alıştım zannediyorsa, ama ben yine de inanıyorum ki, o kararmış ruhuna rağmen, o bilmez dünyasına rağmen, şerle beraberken, o şer o bedeni yine yoracaktır, yine zorlanacaktır. O beden varlık sebebine aykırı bu işin, yine sıkıntı çekecektir. Dört kız kardeş, kafir dünyada dinden habersiz bir babanın çocuğu olarak, dinle ilgisiz bir annenin çocuğu olarak büyümüşler. Sonra bir vesile, namaz abdeste aşık, Allah peygamber inancına tutkun, daha iyi Müslüman olmak için çırpınan bir teyzesinin evinde bulmuşlar kendilerini. Öyle ya, hayat bu. Gelmişler oraya. Derken teyze, o günkü öğle mi, ikindi mi, yoksa akşam mı yatsı mı namazı için bir odada, seccadenin başında Allah'ına arz-ı ubudiyet eylerken, namaz kılarken kızlardan biri görüvermiş. Hemen üst üste yığılan kafalar, birbiriyle keçeleşen bedenler, meraktan dört açılmış gözlerle seyrettikleri bu manzaranın akabinde bir feryat ki annelerine seslenmişler. Anne anne, teyzeme bak, bir şeyler yapıyor. Nedir bunun yaptığı diye. Tabii zor belki. Alışmamışlar belki. Öyle gibi geliyor. Onlar için namaz kılmamak çok kolay gibi geliyor belki ama fıtrat olarak düşününce, Allah'ın kolaylaması olarak düşününce, kötülük elbette zorlama, zorla orada durma ve inatçılık demektir. 408 El-hayru, bir başka rivayette el-bereketu, ma'kudun fi nevasil hayli ila yevmul kıyamet. Kıyamet gününe kadar hayır ve bereket, Allah yolunda cihada hazırlanmış atların yelelerine düğümlenip bağlanmıştır. Hoca, ilave yaptın galiba mı diyorsunuz? Evet. İlave yapmadan doğrudan tercüme edelim. El hayru ma'kudun fi nevasil hayl ila yevmil kıyame. Hayır, kıyamete kadar atların alınlarına düğümlenmiştir. Ne anladınız? Ama ben ilaveye şöyle bir cesaret buldum. Lütfen dinler misiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin at konulu bir başka hadisini hatırladım. Der ki, atlar üç sebeple barındırılır. İnsanlar üç nedenle at sahibi olur, at besler, at bakarlar. Ata sahip olmak, atlı olmak, atı bulunmak konusunda insanlar üç sınıftır. Bir grup, ekmek parası için at edinirler. Mesela, vardı öyle bir tanıdığın atıyla, belki bir minik arabacığıyla kapı kapı süt satardı. Hatta garip bir tecelli, o at biraz hani işten kaldı diye ya da öyle gerekti diye satmışlar bir başka adama. At yine aynı sokağa girince aylar ve yıllardır süt verdiği o kapının önünde duruyor. Adam kan ter içinde kalsa da hareket ettiremiyormuş. Belli bir miktar, yani 3 kilo 5 kilo sütün ölçülüp parasının alınıp teslim edilmesi miktarınca kalıyor, sonra devam ediyormuş yoluna. Ama bir başka zaman bir başka sokağa girince oradaki müşterinin kapısında da beklemek durumundaymış. Ekmek parasını temin için kişinin edindiği atlar. Allah hayırlı helal kazançlarda kolaylıklar ihsan etsin. İkinci bir at besleme sebebi, o da şan için, şeref için, gösteriş için, riya için, riyakarlık için, dünyaya ait bir saltanat kurmak için beslenen atlar. Bunlar helak sebebidir. Bunlar yazık eder sahibine. Bir de üçüncü model var ki, o da Allah yolunda cihad için hazırlanmış atların sahibi olanlar. Onlar da bununla bereket bulurlar. İşte kıyamete kadar hayır, böyle atların alınlarına düğümlenmiş, yelelerine düğümlenmiş, bağlanmıştır. Onlarla beraber olur. Ama bu dönemde at yok ki. Ya, ama neden yok ki? Ben duyuyorum, hatta ben görüyorum, hatta bu iş için açılmış dükkanlar biliyorum. Siz nasıl yok dersiniz? Atlar ve at yarışları, at yarışlarıyla ilgilenen insanlar, bunlar özel haberler olarak takdim ediliyor insanlara. Önde gidenler, arkada kalanlar, bunun için para yatıranlar, para kazananlar, efendim bu iş için yapılan alanlar, bölgeler, bilgiler, bunlar ne ya, hani at yoktu ya piyasada? Demek ki insanlar atı dünyadan kaldıramamışlar ama başka yerde istihdam ediyorlar. Öyleyse üçlü beşli anlaşma yapıp, bahse girip, kumar oynayıp ya da benzeri ilgi alanlarında atı istihdam edenler bir yana, ama demek ki kıyamet gününe kadar hayır ve bereket Allah yolunda cihada hazırlanmış atların yerlerine düğümlenip bağlanmıştır. Bugünkü dersimizin son hadisi de şu olsun. 409. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanları cennete doğru sevk etmeye, cehennemden alıkoymaya çalışanlar işte insanların en hayırlısıdır. Onun dışında fayda yoktur zaten. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.